Ayrım 16.
Ben günde bir kereden fazla özür dilemem. İyonlaşma belki, dedi Dix. İçinden geçtiğimiz hava pozitif olarak iyonlaşmışsa ve teknedeki elektrik akımı negatifse, birbirleri üzerindeki etkileri bir parıltı olarak görülebilecek zayıf bir akım doğurabilir. 360 derece döndük, dedi Hart. Tam yarı yolda parıltı hafifledi ve söndü. Dönerken iyonlaşmış havanın içinden çıkmış olabilirsiniz. Ya da değişen mıknatıs alanının bir etkisi olmuş olabilir. Kaptan da öyle söyledi. Dix Lovejoy'u süzdü. Öyle mi? Yoksa siz de inananlar safına mı geçiyorsunuz? Tüm üçgen efsanesine inanamam ama garip şeyler olduğunu da kabul ederim. Talihimiz varsa işler daha da garipleşir, diye gülümsedi yazar. Forsyth, Osha, Dix ve O'Keefe, Lamprey'nin masası başında oturmuşlar, haritayı inceliyorlardı. Forsyth üç çizgiyi kesiştirip küçük bir üçgen oluşturmuştu. Şuralarda, dedi. Senin rakamlarına uyuyor mu, Kiefer? Tam tamına. Bir mil kadar yakınında olmalıyız. Ama ben yolu gördüğümden beri otomatik yön aygıtına aktardım zaten. Osha kaşlarını çattı. Paul, anladığım kadarıyla bir enerji kaybına uğramıştın. Bu durum bilgisayarın belleğini etkilemez mi? Elbette eder. Tüh, yazıklar olsun, diye Dix atıldı. Ama Yellowtail'de bir enerji kaybı olmadı ki, dedi O'Keefe. Yellowtail sudan çıktığından bu yana hep yedek hatta bağlı kaldı. Jacksonville'deyken bile. Forsyth sordu, emin misin? Daha bu sabah kontrol ettim. Bir mikrosaniyelik bir kesinti bile olsa kırmızı ışığı yakan bir kadmiyum pili var. İnanın bana, sizi tam yerine indireceğim. Forsyth pergelle uzaklıkları ölçtü. Bugün öğleden sonra 4'te. Ben hazırlıklarıma başlayayım, dedi O'Keefe. Beth de seninle gelmek istiyor. Resim falan çekecekmiş. Bir engel var mı? Yok. Janet'i almayı düşünüyordum ben de. Eğer sence bir sakıncası yoksa. Forsyth köşeye sıkıştırılmıştı. Yerin varsa bence bir sakıncası yok. Yer çok. 3 yolcu alabilirim. Sanırım dün söylemiştim sana. Doğru. Pekala. Haydi iş başına şimdi. Jack Bagley, William Postiglione ile Anthony Dix'in karşısına dikildi. Ben pilotum. Beni vadime ve ilaçlama işime göndermeye ne dersiniz? Kaza soruşturması için sana gerek yok mu? Ne kazası? Motor bozuldu ve suya inmek zorunda kaldım. Karaya çıktığımda ifademi veririm. Bana gereksinmeleri olursa tekrar dönerim. Şeytan denizinde dolaşmaktan daha yararlı işler yapabilirim sanıyorum. Bence bir sakıncası yok, dedi yapımcı. Biraz pahalı da olsa sen görevini yaptın. Bana bakın, ben eski rotamda uçmak üzere anlaştım sizlerle. Herhalde denize düşmeyi planlamış değildim. Böyle bir şey olsaydı en azından 5 katı kadar para isterdim. Helikoptere olanlarda benim suçum yok. Motor bozuluverdi birden. Hughes'larda böyle şeyler olmaz derler ama oldu işte. Aslında bunların müthiş bir güvenlik rekorları vardır. Eğer suç arayacaksanız, parmağı ile Anthony Dix'i gösterdi. İşte suçlu. Bütün bunları planlayan o. Düşüşümüze şaşmadı bile. Helikopterine sabotaj yapmadım, eğer bunu demek istiyorsan. Yaptın demedim ama bir şeyler biliyordun. Belki de hava koşulları 45'tekinin eşiydi. Belki geleceği söyleyebilirsin, ne bileyim ben. Ayrıca aldırmıyorum bile. Ben evime dönmek istiyorum. Çekimi adresime postalarsınız. Eğer buradan canlı kurtulursanız tabii. Dix, peki kıyıya nasıl çıkacaksın, diye sordu. Epey uzun yüzmen gerekecek. O televizyoncuların motorunda bir yer bulurum sanırım. Bagley çevresine bomboş ufuk çizgisine baktı. Hey, televizyoncuların motoru nerede? Gece yarısına kadar bizimle birlikteydi, dedi Dix. Yarım mil gerimizde ışıklarını görmüştüm. Ama şimdi ortalarda yok. Bagley sunturlu bir küfür savurdu. Talihe bak be. Uçan Hollandalı da kaldık yine. Walter Wiley'nin Gloria Mitchell'a şeytan üçgeninin bu parçasını araştırması için kiraladığı 12 metrelik Chris Craft o sıralarda Lamprey'den 30 mil uzaktaydı. Tekne kaptanının 9 yaşındaki kızının adını taşıyordu. Little Judy. Kaptan Allard Wiggins 23 yıldır Jacksonville'de tekne kiralardı. O güne kadar hep en iyi malzemeyi kullanmış, teknelerinin bakımını kusursuz yapmış, hiç kazaya uğramamıştı. Üç televizyoncu Lamprey'den tekneye döndüklerinde saat gece yarısına geliyordu. Dönüyor muyuz, diye sordu Wiggins. Hayır, dedi kadın. Patron rolünde olan oydu. Onları gözden kaçırma. Sabah yine o tekneye geçeceğiz. Wiggins aklından bir yakıt hesabı yaptı. Sonunda Hanımefendi dedi. Bütün gece onları izlersek sonra ihtiyaç duyacağımız 7-8 saatlik yakıt harcarız. Bir yerde demir atıp bekleyip onları sabaha yakalarsak daha karlı çıkarız. Burada demir atabilir misin diye sordu Wiley. Ben burasını çok derin sanıyordum. 3 tane özel deniz çapan var. Normal yol dışında olduğumuz için tehlikede yok. Hem ışıklarımızı da söndürmeyiz. Herkes rahat bir uyku çeker. Sabaha da biraz hız verdik mi onu 3 saatte yakalarız. Saat 9'da Lamprey'de olalım da dedi kadın. Wiggins onu televizyonda gördüğünü hatırlıyordu. Aksi biriydi. Neyse çok uzun ve yorucu gün geçirmişlerdi. Gecenin de gündüze benzememesi iyi olacaktı. Dümende yerine geçecek Johnny'den başkasının olmaması canına okuyacaktı yoksa. Şimdi hiç olmazsa ikisi de biraz kestirebileceklerdi. Aşağıda yer olmasına karşın Johnny ile kendisi güvertede yatacaklardı. Uyku tulumu ile şişme yatakla idare ederlerdi. Yağmur yağarsa da dümen dolabına sığınabilirlerdi. Böylece ön kamerada kadın yatar, iki adam da salondaki rahat portatif yataklarda gecelerlerdi. Durumu anlatınca kadın hiçbir şey söylemeden başını salladı. Elinde kamera olan genç adam, "Teşekkürler ama siz burada üşümez misiniz?" dedi. "Daha iyi uyuyoruz," dedi Wiggins. "Siz aşağı inip rahatınıza bakın, kahvaltıya çağırırım." Little Judy'nin kameraları ahşap kaplı ve çok titizlikle hazırlandığı için olduğundan daha geniş görünüyordu. Yatak haline gelebilen masanın üzerinde birkaç kadeh, bir kova buz ve içki şişeleri vardı. "Bir içkiye ne dersiniz?" diye sordu Wiley. "Acele hazırlarsan peki. Şu saçlarımın haline bak, berberimi de getirmeliymişim." "Hiçbir şey yok saçında," dedi Wiley. "Cin ve tonik mi?" "Cini az olsun. Bu teknelerde duş var mıdır?" "Elbette, evinde ne varsa burada da vardır." Gloria kadehini aldı. "İçinizde helaya gitmek isteyen varsa acele etsin çünkü sıcak duşun altında en az yarım saat durmak niyetindeyim." "Yarım dakikaya fit ol da," dedi Wiley. "Kaptan tatlı suyunu öyle kolay kullandırtmaz sana." "Kaptanın canı cehenneme. Parasını ödemiyor muyuz ki? Su da onun içindedir." "İş suda değil. Depodakini bitirdin mi yenisini almak için en az 100 mil gitmemiz gerekir sonra." "Anladım." Gloria içkisini yudumladı. "İyi bir şeyler elde edebildik mi?" "Fotoğraf açısından evet. Ne demek istiyorsun?" Kameraman omuzlarını sikti. "Çektiğimiz her şeyi Jacksonville'de, hatta stüdyoda bile çekebilirdik." "Jacksonville'de değiliz. Stüdyoda da. Buradayız şimdi. Elinden geldiğince değeri olan şeyi çekmeni istiyorum." "Gloria." Pat, Wiley'nin sözünü kesti. "Tamam patroniçem. O televizyon ekranına dev gibi balinalarla dolduracağım. Gemileri suyun üstünden kapıp havalara fırlatacaklar. Son olarak da sisler arasından çıkan hayalet gemiler, alçaktan uçan daireler düşünüyorum. Senden tek istediğim beni bunlara götürmen. Başka hiçbir istediğim yok. Çünkü olmayan bir şeyi çekemem ki." "Siktir git," dedi Gloria. "Bir çağrı mı bu yoksa?" "İkiniz de susun," diye bağırdı Wiley. "Gloria, yarın ne yapmayı düşünüyorsun?" "O ağzı kalabalık Superman Forsythe'le adam gibi oturup konuşmak." "Talihin açık olsun." Pat Crosby viskisini bir dikişte yuvarladı. "Hay Allah cezasını versin," dedi Gloria. "Bunu yapmam gerek. Çok önemli. Belki de Apollo 19'la ilgili bir şeyle dönmezsem bu kenef motoru Azor adalarına sürüp keçi çobanlığına başlayalım daha iyi." "Yapacaksın yavrum," dedi Wiley. "Hele biraz sakinleş, dinlen. İkimiz de senden yanayız." Kameramana baktı. Pat, "Hiç kuşkun olmasın Glor," dedi. "Şimdi o deminki teklifine gelelim." Gloria elinde olmadan güldü. "Sende laftan başka bir şey yok Pat. Gerçekten çağırsaydım yemyeşil kesilirdin garanti." "En sevdiğim renktir. Bir dene istersen." "Bu gece olmaz aslanım. Çok yorgunum." "Walt, şu şahane cin tonikten bir tane daha verebilir misin? Duş yapmaktan vazgeçtim." "Kaptan sevinecek," dedi Pat. "Şimdi yine içecek suları olacak." "15 dakika sonra herkes yatacak," dedi Wiley. "Ben o kadar dayanır mıyım bilemem." Pat, Gloria'nın bu sözüne uygun bir karşılık vermeye hazırlanıyordu ki Wiley'nin bakışını görünce sustu. "Pat baba, seni yatağına yatırsın mı?" diye sordu. "Başka zaman." Gloria ikinci içkisini içmeden bıraktı. "İyi geceler çocuklar, batarsak haber verin." Ön kamera kapısı kapandı. "Mahvoldu kızcağız," dedi Pat. "İnsan bu kadar da çalışmaz yani." "Öyle, bir konuda da çok haklı. Neymiş o?" "Esaslı bir film götürmezsek keçi çobanlığı bile iyi iştir üçümüz için de." Allard Wiggins ile 19 yaşındaki oğlu John güvertede oturmuş termostan sıcak kahve içiyorlardı. 3 demiri de atmışlardı. Lamprey'nin ışıkları ufukta renkli yıldızlardı şimdi. Denizcilerin yüzyıllardır yaptıkları gibi iki adam da suya bakıp düşüncelere dalmışlardı. Baba, bu Bermuda üçgeni hikayesi falan gerçek payı var mı dersin? 23 yıldır geliyorum buraya. Bence kanıtlanabilecek bir şey yok ortada. Ama gerçekten bir sürü kayıp olmuş buralarda. Çok da tekne geçmiş ama. Çoğu da denizden hiçbir şey anlamayan amatörlerin yönetiminde. Daha çok kayıp olmadığına şaşıyorum ben aslında. Ama gökyüzündeki ışıklar falan, o ışıkları sen gördün mü Johnny? Hayır, ben de görmedim. Gördüğüm zaman bir açıklama düşünürüm. O zamana kadar da okyanus kendi kurallarını öğrenmeye zahmet etmeyenler için kötü bir yerdir. Bu da yeter bana. İlk nöbeti ben alayım mı baba? Uykun yok mu? Yok. Pekala, ama olağan dışı bir şey olursa beni çağır. Yaşlı adam güldü. Gökyüzünde komik ışıklar falan gibi. Oysa olanların ışıkla pek bir ilgisi yoktu ve hiç de uyarmadan ansızın bastırmıştı. Johnny Wiggins babasını uyandıracak zaman bile bulamadı. Gece açık ve çok sakindi. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Johnny dümenin başında durmuş New Orleans'ın WWL istasyonunu dinliyordu radyosundan. Kamyon sürücülerine yayım yapan gece programlarını çok severdi. Babası henüz bilmiyordu ama Johnny 21 yaşına basınca denizi terk edip uzun yol sürücülüğüne başlayacaktı. Son zamanlarda istasyonda çalınan son plaklardan çoğu sürücüler ve kamyonlar arası haberleşmeyi sağlayan CB dalgalarından söz etmekteydi. 1000 tane 18 tekerlekli kamyonun serüvenlerini anlatan bir konvoy vardı Johnny'nin sevdiği. Birbirlerine CB dalgalı telsizlerle bağlı kamyonlar hep birlikte New Jersey'ye gidiyorlardı. Başka bir plakta da bir trafik polisinin serüvenleri dile getiriliyordu. Kendine Beyaz Şövalye adını takan polis, eyalet sınırına kadar yolun açık olduğunu söyleyip uykulu sürücüleri kandırıyor, hemen arkasından da aşırı hız yaptıkları gerekçesiyle ceza kesiyordu. Little Judy'de standart denizci radyoları vardı ama CB dalgalısı yoktu. Allard Wiggins onun için çocuk oyuncağı derdi. Kamyon sürücüsü olunca Johnny Wiggins'in de bir CB radyosu olacaktı. Dümenin sağ tarafında minderli iskemlede oturuyor, bir ayağını tabloya dayamış, müziğe uygun sallanıp duruyordu. Sonra ansızın, hiçbir şey olmadan havada uçmaya başladı. Aynı zamanda alet kutusu olan minderli iskemleye çarptı. Ayağa kalkmaya çabalarken Little Judy'nin hızla öne fırladığını fark etti. Tekne öylesine bir hızla yol alıyordu ki Johnny ayağa kalkarken iki kere gerileyip sırtını çarpmıştı. Teknenin burnu suya iyice ışıklara kadar gömülmüştü. Demir zincirlerinden ikisi arkada gerilmişlerdi. Üçüncüsü ise önde Chris Craft'ı saatte 20 milden fazla hızla çekiyordu. Teknenin arkasında kocaman dalgalar oluşmaktaydı. Allard Wiggins uyanmıştı. Sallanarak dümen dolabına yaklaştı. ''Ne oluyor burada? Bilmiyorum, bak bir şey bizi çekiyor.'' Demir birden sağa döndü. Little Judy az daha yan yatıp tepe taklak olacaktı. Tonlarca su açtı güvertesinden. Tekne biraz daha battı suya. Keman teli gibi gergin halatın titremesi duyuluyordu. Teknenin burnunu kopartacak, kes halatı. Johnny bir eliyle küpeşteye tutunup yürürken diğer eliyle de balıkçı bıçağını çıkardı. Bıçağı açmak için bir an küpeşteyi bıraktı. Tam o anda tekne sarsıldı ve çocuk denize uçtu. ''Tanrım!'' diye bağırdı babası. Tekneyi düz tutmak için başında çabaladığı dümeni bıraktı. Bir kenarda duran diğer bir balıkçı bıçağını kaptığı gibi öne koştu. Bıçağı testere gibi kullandı ipi kesmek için. İp birden kopunca diğer iki demir tarafından çekilen tekne birden zınk diye durdu. Burnu suyun içine daldı. Dalgalar içeri girdi. Dümen yeri şimdi diz boyu su içindeydi. Wiggins kameralara da su dolduğunu hissediyordu. Birden sert bir kopma gürültüsü duyuldu. Işıklar kesildi. Johnny diye seslendi Wiggins. Cevap yoktu. Sesi kısılana kadar bağırdı sonra. Ama hiçbir cevap alamadı. 19. Gloria Mitchell ranzasından fırladığı anda henüz uyuyordu. Kamerası karanlıktı. Işık düğmesinin de nerede olduğunu hatırlayamıyordu. Yerde emekleyerek kamerayı salondan ayıran kapıya doğru gitti. Walter Wiley ile Pat Crosby sarsıntıdan uyanmışlardı. Işıklardan biri yanıyordu. Wiley'nin üzerinde pastel mavisi bir pijama vardı. Pat donuyla yatmıştı ve donunun önü de açıktı. ''Gloria, yaralandın mı?'' diye Wiley kızın yanına koşup kaldırdı. Pat pantolonunu giyiyordu. ''Sanmıyorum, ne oldu?'' ''Bir buzdağına çarptık sanırım,'' dedi Pat. ''Maskaralık etme,'' dedi Wiley. ''Gidip bakalım.'' Tam o anda yukarıdan aşağı sular boşandı. ''Tanrım, batıyoruz!'' diye bağırdı Gloria. Lombar ağzından çıkmak için koşuştular. Tekne birden önce öne savrulunca üçü de mobilyalara çarpmışlardı. Pat Crosby kamerasını yakalamak için davrandıysa da yetişemedi ve kamera küçük buzdolabına çarptı. O anda birden fırlayıp suya düşmeden yakalayıverdi. Şimdi yukarıdan daha çok su doluyordu içeri. Ayaklarının altında kırılan kopan bir şey gürültüsü vardı. Işıklar söndü. Tekne durmuştu. Bileklerine kadar su içindeydiler. Wiley çakmağını yaktı. Mutfakta bir mum bulup onu yaktı sonra. Pat yukarı çık ve ne olduğunu öğren. İki kap aldı. Gloria, biz de suyu boşaltmaya başlayalım. Camlardan birini açıp suyu dışarı atmaya başladı. Uzaklardan bir adamın acı çığlığı duyuluyordu. Johnny, Johnny, Johnny. Ray Barnstable, Jack Bagley'nin isteği üzerine sabahtan beri ikinci kezdir telsizle Little Judy'yi arıyordu. Tekneden hiçbir karşılık alamıyordu. Dönmüş olmalılar dedi. Sıçtık dedi pilot. Bana bak, Jacksonville'i bul ve... Sustu sonra. Parlak bir fikir değildi bu. İnsan helikopterini denize düşürdüğü bir şirketi arayıp gelip kendisini almalarını pek isteyemezdi doğrusu. Kaza bildirilmişti ve şu ana kadar derin bir sessizlikten başka bir karşılık alamamışlardı. Bir avukat sürüsünün şu anda kafa kafaya vermiş planlar kurduklarından hiç kuşkusu yoktu. Şaştığı tek şey kulaklarının neden çınlamadığıydı. Kenneth O'Keefe, Yellow Tail'i hazırlamaya uğraşırken bir yandan Beth'in çektiği resimlere poz veriyor, bir yandan da kadına ve Janet Lovejoy'a sualtı teknesinin özelliklerini anlatıyordu. 2000 metre derinliğe inebilir, daha derine de inebiliriz ama o zaman oksijen depomuzun sınırına varmış oluruz. Peki daha fazla hava depo edemez misin diye Janet sordu. Önemli olan depolarımızdaki hava değil, kamerada oluşan karbondioksit gazının miktarıdır. Eğer karbondioksit havanın %2'sini aşarsa hiçbir şey fayda etmez. Peki karbondioksit nereden geliyor? Birçok poz daha çeken Beth, dışarı soluduğun havadan yavrum dedi. Paul bana bunları anlattı. Kendi teknesinde %5'in üstüne çıkılamayacağını da söyledi. Evet, kurallar böyledir. Bu sınır aşıldı mı baş ağrısı ve bulantı başlar. Ancak denizaltılarda haftalarca hatta aylarca su altında kalındığını da unutmamalısınız. Biz birkaç saat kaldığımız için Yellowtail'de daha yüksek bir karışıma dayanabiliriz. Çok garip bir tekne dedi Janet. Ben bir pura gibi uzun olacağını sanmıştım. Oysa bu uzaya yolladıkları o ay aracına benziyor. Aslında bu bir tekne değil, çevresinde ışıklar, motorlar ve diğer aksam için yerler bulunan bir küredir. Yellowtail'in ön kısmında pençeye benzeyen bir takım şeylerin resmini çeken Beth, bu neye yarar diye sordu. Uzaktan kumanda için. Bunlara çeşitli aletler takıp içeriden idare ederiz. Örneğin ben teknenin içindeyken çelik kablolar kesebilir ya da deniz yatağında bir çukur falan açabilirim. Kuşkusuz yapılacak işe göre değişir bu. Bugün ne yapacağız? Daha önce gördüğüm o yolu bulmaya çalışacağız. Bunu yapabilecek misin? O keyif güldü. Elbette. Nasıl? Aşağıda yol işaretleri mi var? Teknede jiroskop düzeni vardır. Şimdi bütün nükleer denizaltılarda ve bazı uçaklarda kullanılan bir düzen. Belirli bir yere ayarladın mı, ondan sonra koordinatlarını bildiğin her yere götürür seni. Kontrol tablosu epey karmaşık görünüyor dedi Beth. Gerçekten bunu bir tek kişi yönetebilir mi? Genellikle. Kaptan tablosu aracı yönetir. Dışarıda da 3 elektrik motoru var. Yerçekim merkezinde ana motor, iki yanda da 2 küçük motor. Düven olmadığı için birine ya da ötekine daha fazla güç vererek istediğin yöne dönebilirsin. Peki ya aşağı yukarı hareket nasıl oluyor? Arka boşluğa deniz suyu akıtarak. Aslında boşluğun içine değil, deniz suyu yağ torbalarıyla dolu bir kutunun içine dolar. Yağ sudan hafif olduğu için bu yolla tekneyi istediğimiz yöne gitmek için ağırlaştırır ya da hafifletiriz. Ben ipin ucunu kaçırdım dedi Janet. Ben aşağıda neler göreceğimi merak ediyorum yalnızca. O'Keefe teknenin önüne ve altına yerleştirilmiş büyük ışıldakları gösterdi. Bunlar olmazsa hiçbir şey göremezsin. 80 metreden aşağısı zifiri karanlıktır. Ama bunlar yeteri kadar ışık verirler. Televizyon kameralarından biri de kızılötesi lambayla çalıştığı için karanlıkta bile film çekebilir. O yüzden ışıklarımız şu ya da bu nedenle çalışmasa bile yine de video bandı çekebiliriz. İnanmıyorum dedi kız. Kurgu bilimden çıkma bunların hepsi. Hele aşağı inene kadar bekle de gör. İnsanı en şaşırtan şeylerden biri de ölçü ya da ölçüsüzlüktür. Suyun içindeyken bir şeyin ne kadar yakın ya da ne kadar büyük olduğunu kestiremezsin. Batık bir mavna aradığımı düşün. Örneğin 200 metre öteden ona benzer bir şey görürüm. Ama 5 metre yaklaşınca gördüğümün bir portakal sandığı olduğu ortaya çıkar. Ya da tersi. Dokunacak kadar yakına geldiğinde portakal sandığı diye gördüğün şey batık mavna olabilir. Lamprey bizim nerede olduğumuzu nasıl bilecek diye sordu Beth. Beni uçurtma gibi izleyen portakal rengi bir samandıra salıveririm suyun yüzüne. 5000 metrelik ince naylon ipim var. Ayrıca sonarla beni izlerler. Bunun dışında suyun içinden ses ileten bir denizaltı telefonumuz var. Yine şu karbondioksit işine dönelim dedi Beth. Havayı nasıl arıtırsınız? Her yarım saatte bir havayı lityum hidroksit dolu bir kaptan geçiririz. Küçük bir vantilatör teknenin havasını emip bu eriyikten geçirir. Temizleme işi bitince teknenin basıncı düşer. O zaman da silindirlerden biraz oksijen veririz. Son ve önemli bir soru daha dedi Janet. Helaya nasıl gidilir? O'Keefe güldü. Denizaltına binmeden önce Lamprey'de. Kaptan Arthur Lovejoy sualtı teknesi konusunda Paul Forsyth ile konuşuyordu. O'Keefe ile karşılaşmamaya özen göstermişti. Denizaltı kaptanını görünce nasıl bir tepki göstereceğini kestiremiyordu. Soğuk bir öfke yumruğu hala içine oturmuş duruyordu. Janet'ın da gitmesinden hoşlanmıyorum dedi. Beth de gidiyor, bir tehlike yok ki Art. Önemli olan o değil ki diyecekken sustu Lovejoy. Eğer aşağıda gerçekten bir yol varsa yaptığımız bu yolculuğa değer diye Anthony Dix söze karıştı. Bantları gördüm, pek inandırıcı olmasa bile orada bir şeyler olduğunu kanıtlıyordu. İniş kaçta? 4'te dedi Lovejoy. Çok garip değil mi? Yeni enerji kaynakları bulmak için yola çıktık, şimdi de uçan daire kovalıyoruz. Onun için Başkan Foster'ı suçla dedi Dix. Az daha canını okuyacaktı değil mi? Bulunduğu yerin adamı değil o. Sakin olun dedi Forsyth. Henüz tüm gerçekleri bilmiyoruz. Başkan Apollo 19 mürettebatının başına gelenlere karşı tepki gösterdi. Bizim bu işte bir ilgimiz yok. Bunu biz biliyoruz ama adamın da hakkını vermek gerek. Belki o bundan bizim kadar emin değildir. Konuyu değiştiren Dix, deniz altında bir kişilik daha yer var değil mi diye sordu. Ben de gitmek istiyorum. Forsyth duraksadı. Neden? Video bantları ve resimleri anladık ama hiçbir şey insanın gözünün yerini tutmaz. Seni zorlamak istemem Paul ama Posti'nin para vermesinin nedeni bu. Kendi gözlerimle görmek istiyorum. Forsyth Lovejoy'a baktı. Art sen ne dersin? Bence hava hoş. Kaptan deniz altında kızıyla O'Keefe'in yanında başka bir erkek olacağına sevindiği için kendisinden nefret ediyordu bunu söylerken. Dix saatine baktı. Gideyim üstüme bir şeyler giyeyim öyleyse. Little Judy epey su almış ama batmamıştı. Güneş doğalı birkaç saat olmuştu. Artık su boşaltmaktan vazgeçmişlerdi. Teknenin su kesiminin altında bir yerden delindiği anlaşılıyordu. Ne kadar boşaltsalar su düzeyi hep aynı kalmaktaydı. Allard Wiggins artık oğlunu çağırmıyordu. Suya düştükten sonra bir daha görünmemişti oğlan. Wiggins bir saatten fazla direğin tepesinden dürbünüyle denizi taramıştı. Deniz pek kabarık dalgalı değildi. Johnny bir mil kadar yakın çevrede olsaydı mutlaka görülürdü. Pat Crosby çarpılmış kamerasıyla filmlerinin çoğunu kurtarmıştı. Şimdi kameranın bataryasından uzattıkları bir kabloyla telsizlerden birini çalıştırmaya uğraşıyorlardı. İş göründüğünden güçtü. Kamera bataryası 6 volttu. Oysa radyolar 12 voltla çalışıyordu. Ne var ki Pat, nikel kadmiyum pillerini paralel bağlayarak istenen gücü çıkaracağından emindi. Gloria Mitchell, buna ancak 4 dakikalık bir film çekilmesinden sonra razı olmuştu. Saçları sırılsıklam olduğu halde olanları kameraya anlatmıştı. Ancak bunu Allard Wiggins'tan uzakta ve adamın bilgisi olmadan yapmıştı. Yoksa acı çeken babanın kendisini kaldırıp denize atması işten bile değildi. Bu arada Walter Wiley de aşağı kameraya dalıyor ve suyun altından kurtarabildiği konserveleri çıkarıyordu. Ne kadar bu durumda kalacaklarını bilemezlerdi. Şişen lastik salı çıkartmış ve Little Judy batma belirtileri gösterdiği anda karbondioksit kapsüllerini patlatmaya hazırdı.